Hayat diyor, birileri için trajedi, birileri için komedidir diyor.
5 yıl sonra bizi teknolojide ne bekliyor?
Bunu kimse kestiremez.
Sizin siyasette kaçıncı yılınız?
Siyaset bana çok şey kattı.
İşin bu noktalara varacağını hayal edebiliyor muydunuz?
Siyasetin emeklisi olmaz derler.
Niye YouTube?
YouTube'da da belediye başkanlığında yapabileceğini ortaya koydum.
Bizim temel bilimlere eğilişimiz, hikayemiz var.
Biz temel bilimlere aslında 60'tan sonra başlıyoruz.
Temel Bilimler Üniversitesi ilk mezunları ne zaman?
Biraz zaman alıyor ama inşallah olacak.
İBB'ye aday mısınız? Sizin siyasette kaçıncı yılınız?
AK Parti kuruluşuyla başladı ve 22. yıldayım.
Şöyle geriye doğru baktığınızda bu 22 yılın içerisinde neler sığdı başkanım?
Çok şey. Yani şunu söyleyebilirim. Bir üniversite bitirdim ama en az bir 4 üniversite daha bitirmiş gibi büyük bir tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Siyaset bana çok şey kattı. Gerçekten hayatımın şekillenmesinde ve bana bireysel olarak ve kişisel olarak da kattıkları açısından baktığımda siyaset gerçekten herkesin yapması gereken, Cemil Meriç'in söylediği gibi sanatların sanatı diye. Bana kattıklarıyla baktığımda aynı şekilde düşünüyorum. Herkesin mutlaka ve mutlaka yapması gereken fırsat buluyorsa, görüşü, düşüncesi ne olursa olsun ben çok şey kazandım. Herkesin de yapmasını isterim.
Sayın Erdoğan'la birlikte yola çıkarken hikayenin en başında işin bu noktalara varacağını hayal edebiliyor muydunuz?
Asla, tahmin etmek çok zor. Buraya geleceğim hiç aklıma geldi mi? Gelmedi ama siyasette birilerinin elini taşın altına koyması gerekir diye düşündüğüm zamanlar oldu ama nereye kadar gidecek? Sayın Cumhurbaşkanımızın o zamanlardaki konuşmalarında siyaset uzun soluklu bir maratondur diyordu. Ama bu maratonun bitiş çizgisi nerede onu bilmiyoruz. Herhalde son nefeste bitecek diye. Çünkü siyasetin emeklisi olmaz derler. Bazı meslekler gibi. Ben şunu gördüm. Siyasette başladığınız andan itibaren nasıl gideceğiniz konusu olaylar, zamanlar, işte yaşanan bütün hem ülke ve millet olarak hem de siyasetin kendi içerisindeki dinamikleri yaşadığınız her şey farklı olasılıklar, farklı hamleler, farklı noktalara götürüyor. Yani biz çok hızlandırılmış bir kurs gibi bir ilçe başkanlığı dönemim oldu. Sonra hızlandırılmış bir kurs gibi belediye başkanlığım dönemim oldu. Çünkü hakikaten yaşamadığımız hiçbir şey yok. Yani normal seçimi de yaşadık, yerel seçimi de yaşadık. Masanın birkaç tarafında bulundum. Aynı zamanda referandum da yaşadık, muhtıra da yaşadık, darbeleri de yaşadık. Dolayısıyla siyasette yaşamadığımız hiçbir şey kalmadı.
Hatta asrın en büyük depremini de yaşadınız.
Evet.
Biberle birlikte yaşadık yani.
Yani afetler, doğal afetler, işte bu asrın en büyük üst üste gelen iki depremle beraber en büyük depremin felaketini yaşadık. Yaşamadığımız hiçbir şey kalmadı ve bunun bana gerçekten siyasette çok şey kattığını gördüm. En sonunda insan olduğumu ve çözülmesi gereken problemler olduğunu. Ama neresinde olduk diyecek olursak aslında yine ben bir üstadın ifadesiyle ifade edeceğim. Hayat birileri için trajedi, birileri için komedidir diyor. Biz belki hep böyle dertlerle, sıkıntılarla, problem çözmekle uğraştık. Herhalde bizim için biraz trajedi gibi geldi ama hakikaten insanların hayatlarında mutlu olmaları için biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık.
Şimdi aslında biz bir anlamda da sizinle aynı sektördeyiz. Siz de YouTube'a içerik üretiyorsunuz. Hiç şey demediniz mi ya, şöyle derler, böyle derler falan diye. Çünkü siz bayağı YouTube'a içerik üretiyorsunuz ve orada bir kitle oluşturdunuz. Ben bakıyorum birçok videonuz bizden daha çok izleniyor mesela. İşte 1 milyon izlenen videonuz var. 700 bin izlenen videonuz var. Bazen dile getirmek istediklerinizi oradan sesleniyorsunuz, oradan dile getiriyorsunuz. Da oradaki birçok insan da sizin belki belediye başkanı olduğunuzu da bilmiyor. Ya da şöyle diyenler
böyle
var.
Böyle mesajlar da aldım. Evet.
Alıyor musunuz?
Evet, aldım.
Bu nasıl bir duygu?
Yani öncelikle
niye YouTube?
Dijital dünyayla çok eski. Yani gençler burada doğdular. Dijital dünyanın içinde doğdular. Ben dijital dünyayla yaşlandım. Dolayısıyla dijital dünyanın içerisinde ilk aşamaların, ilk basamaklarından itibaren dijital dünyayla tanışıklığım vardı. İnternetin başladığı yıllarda ben zaten bu işin içindeydim. İnternetin içerisinde ben kendimi geliştirme fırsatı buldum ve YouTube'un da yani vlog bir yapma, bir videoyla insanların dilini, düşüncesini, derdini, ideallerini veya bildiği bir şeyi, herhangi bir şeyi anlatmanın önemli bir yöntem olduğunu düşünüyordum. Kim ne der diye düşünmedim. Adab-ı mahşerete veya işte toplumsal ahlaka ya da işte insanların gelenek göreneklerine karşı gelmedikten sonra, kendi değerlerimin karşısında olmadıktan sonra sıradanlığı sevmiyorum. Aykırı olmayı seviyorum. YouTube'da da belediye başkanlığında yapabileceğini ortaya koydum. Herkesin de tavsiye ederim, bildiği bir konuda mutlaka bir bir vlog çekmeli ve mutlaka bir YouTube kanalı olması gerekir diye düşünüyorum.
Bize bol bol rakip çıkaracaksınız.
Yani rekabette her zaman fayda vardır. Yoksa rekabetsiz olmayan bir ortamda insan kendini de geliştiremez. Dolayısıyla size de geliştirme fırsatı vereceğiz.
YouTube size de farklı bir bakış açısı kazandırdı mı?
Özellikle hayatımda çok önemli bir yeri var. Ben boş kaldığım anda veya bir yerde işte bir beklemek zorunda kaldığımda ya da bir yürüme bantında yürürken YouTube'dan izlediğim videolar, özellikle de bilim ve teknoloji üzerine veya bazen çok merak ettiğim bir konu üzerine, sanattır, spordur, merak ettiğim bir konuyla ilgili bir YouTube videosunu açıp zamanımı değerlendiriyorum. Yani bir iş yaparken ikinci bir işi yapma fırsatı da veriyor ve bilgiye kolay ulaşım ve direkt en kabiliyetli, bilgili ve o işin üstadı olan, o işin erbabı olan insanlardan dinleyebilmek bana çok şey kattı. Gençler çok şanslılar. Ben YouTube'dan çok şey aldığımı inanıyorum ve YouTube'da video çekmekse öğrenmenin diye başka bir yönü. Yani bir vlog yapmak, bir video çekmek sonuçta doğru bilgiyle sunmanız gerekiyor. Bazen araştırma gerektiriyor. Bazen hakikaten bu biliyorum ama bu doğru mu diye söyleyeceğim. Bir daha bir check ediyorsunuz veya daha detaylı inmek istiyorsunuz. Dolayısıyla bireysel olarak ve şahsi olarak kendi bilgimi, birikimimi yenilemek ve üstüne bir şeyler koymak durumda kalıyorum. İki, YouTube'da video çekmek özgüveni de artırıyor. Bir başka yönü ise insanlarla diyalog kurabilme. Yani buna prezentasyon mu deniyor işte son şeyle. Yani onun da içinde çok kıymetli. Topluluklar karşısında veya bir canlı yayında ya da herhangi bir yerde daha iyi konuşabilmek, daha güzel konuşabilmek veya düşüncelerinizi, fikirlerinizi en iyi şekilde cümlelerle anlatabilmek, kısa ve öz ve net anlatabilmek gibi birçok şey katıyor. YouTube farkında olmadan bana çok şey öğrettiğini de gördüm ve herkese tavsiye ederim.
Şimdi siz bir yandan siyasetle ilgileniyorsunuz, bir yandan tıp doktorusunuz ki herhalde Türkiye'deki en zor mesleklerden bir tanesi. Çünkü insanların hayatıyla birebir bağlantılı bir nokta. Çünkü en ufak bir kazada veya rahatsızlıkta insanlar canını önce Allah'a sonra size emanet ediyorlar. Bir taraftan da aile babasısınız. Siyaset, tıp doktoru, siyaset ve tıp doktorluğu bir yandan, bunun aileye yansıması nasıl? Çünkü ikisi de çok yoğun mesai gerektiren durumlar.
Bu aslında herkes için geçerli olan bir şey ama siyaset yapan için ekstra bir kayıp veya fedakarlık isteyen bir iş. Eğer ki siyaset yapıyorsanız işiniz yürüyecek. Eşiniz var, çocuklarınız var, bir aile hayatınız var. Bir de özel zamanınız var. Ama aynı zamanda siyasete zaman ayırmak zorundasınız. Dolayısıyla 24 saat sabit, zaman sabit. Her ne olursa olsun hız ve kütle çekimi değiştirmediğim zaman zaman sabittir. Yoksa relatiftir ama o 24 saati en iyi şekilde değerlendirebilmek lazım. Dolayısıyla fedakarlık istiyor. Bir hekim olaraksa şunu görüyorsunuz. Siyasette avantajları var hekimliğin. Hani bir meslek olarak tırnak içerisinde hakikaten insanların hoşuna giden bir meslek. İnsanların size itibar gösterdiği bir meslek. Doktor olduğuma hakikaten bu konuda baktığımda doktor olduğum için bu konuda memnunum ve gerçekten mesleğimi seviyorum. Ama siyasette bir de insanları dinlemek var. Sadece konuşmak ve anlatmak değil. İnsanların derdini dinlemek, tasalarını dinlemek, ideallerini dinlemek, onların geleceğe dair düşüncelerini dinlemek. Bazen bir sorununu anlatan bir kişi, bazen içinde geliştirdiği kendince çok ütopik de olabilir. Çok böyle uçuk kaçık fikirler olabilir ama fikirleri olan insanları dinlemek insanları memnun ediyor. Bizim doktorluk ise teşhisin %80'i anemnez denir, dinlemektir. Dolayısıyla hekimler hastayı öncelikle dinler. Siyasette de büyük bir avantaj sağladığını düşünüyorum.
Siz belediye başkanlığı sürecinizde hiç şöyle sorulara muhatap oldunuz mu? Ya işte siz sanatı desteklemiyorsunuz, siz işte ne bileyim kültürü desteklemiyorsunuz falan. Ben şimdi bakıyorum, yani AK Parti'nin birçok belediyesinde böyle kültür açılış sezonları oluyor ve çok görkemli yapıyorlar ki Tuzla da bunlardan bir tanesi. Ama bazen yaptığınız şeyler anlaşılmıyor mu? Anlaşılmak istenmiyor mu? Ya da bir yere mi çekilmek isteniyor? Hiç böyle üzüldüğünüz şey oldu mu? Ya arkadaş gerçekten burada hakkıyla bir şey yapmak istiyoruz. Ama işte bir grup insan bilerek, isteyerek bizi bir yere çekmek istiyor. Bizi sanat düşmanı gibi göstermek istiyor. Kültür düşmanı gibi göstermek istiyor falan.
Asla böyle bir şey zaten mümkün değildir. Hani kültüre, sanata, spora, bilime düşman olmak bir defa akılcı değil. Bir defa hiçbir nesnel akıl bunlara karşı olamaz. Olması daha da doğru da değil. Hele bizim inancımız gereğince mümkün değil. Sadece belki yöntem, metot veya bakış açılarında farklılıklar vardır. Bu farklı bakış açılarından en kötü karşılaştığımız sorun diye soracaksanız ön yargılar çok fazla. Bazen işte bir kültürel sanatsal işte bir resimde veya işte tiyatroda ya da işte bir sanatsal bir faaliyette veya ne bileyim işte bir konserde çok daha ekstrem bir işte vakalarda kültürel faaliyetlerde insanlar ya bunu bir AK Partili belediye yapar mı? Yapar, yapıyoruz da yani. Ama yapmalı mıdır? Aslında yapmamalıdır ama nasıl yapıyor falan gibi yaklaşımlar görüyorum. Bunların ön yargıdan kaynaklandığını düşünüyorum. AK Parti'nin asla böyle bir şeye karşı gelmesi mümkün değildir. Aksine kültürel, sanatsal faaliyetleri, bilim ve teknolojiyi her zaman destekleyen ve yapmamız gerektiğini biz de öğütleyen hem liderimiz hem de partimizin içerisinde yerel yönetimlerde de bu anlayışı ortaya koymamızı arzu eden bir yönetim anlayışı var. Dolayısıyla biz bunları yapmaya çalışıyoruz, yapmak için uğraşıyoruz, en uç noktaya götürmeye çalışıyoruz. Ha ama bu tür tepkilerle karşılaşıyor muyuz? Evet, bir ara bana bir arkadaşımızın ön yargısını hani ifade etmek açısından söyleyeceğim. Piyano çaldığımı gördü bir arkadaşımız kent konseyinde. Bir şirket yöneticisinin hanımı. Dedi ki AK Partili belediye başkanı ve işte onun tabiriyle AKP'li ve piyano çalıyor. Bu bir ön yargıdan kaynaklanıyor. Şey. Bizim resime veya müziğe vermiş olduğumuz önemi, ya bunlar müzik çalmaz, resime de hiç bakmaz, işte çok da hemen bunu günah algılar falan. Değil böyle bir şey, söz konusu bile değil. Dolayısıyla ben bunların ön yargıdan kaynaklanan vakalarla karşılaştım ama halkımızın büyük bir çoğunluğu bunun farkına vardı. Biraz geç bazıları farkına vardı ama büyük bir kısmı gerçekten AK Parti'nin sadece hayata veya işte dünyevi veya uhrevi biraz sosyal, ekonomik, politik ve dış politikadan zaten farklı bakış açılarıyla farklı siyasi partiler kurdular. Farklı bakışlar var ama özünde bilime, sanata, spora vermiş olduğu, teknolojiye vermiş olduğu önem açısından fark yok. Bakış açılarımız var. Ama bu gerçeklikler karşısındaki duruşumuz aslında hepimizin aynı olduğunun farkına vardıklarını ben Tuzla'da hissettim. Bunun Türkiye'de de olduğunu düşünüyorum. Ya da olması için hep beraber sonuna kadar çalışacağız.
Şimdi başkanım, Tuzla tabii bir sahil hattı. Sahil hatları da genelde Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Türkiye'ye de baktığımız zaman işte yani. Şu anda mesela Antalya, İzmir, Çanakkale. Burada seçim kazanmak herhalde denizden uzak olan ilçelere oranla daha zordur diye tahmin ediyorum.
Böyle bir coğrafik veya yerleşim açısından böyle bir tanım var tabii. Böyle bir tanım var.
Değil
ama
Türkiye genelinde öyle işte. Beşiktaş mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Kadıköy Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
Veya şöyle mi? Sosyoekonomik veya sosyokültürel biraz ivmelenme olduğunda işte bu farklılıklar oluşuyor mu falan diye. Olabiliyor ama aslında derdimizi anlatınca hiçbir zaman fark etmediğini, vatandaşımızın gerçekten hizmet istediğini görüyorum. Aslında bazı belediyelerdeki bu ayrımın yapılmamasının ise vatandaş açısından kötü olduğunu düşünüyorum. Sadece ideolojik yaklaşarak yerel yönetimlerde tercihte bulunmak öncelikle o ilçeye ve o ilçe halkına karşı büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü yerel yönetimlerde gerçekten 7'den 77'ye, beşikten mezara her türlü noktada dokunan, insanların iyi gününde mutluluklarını paylaşan, vefatında veya işte bir kötü bir anında, kazada veya belli yerlerde bir şey olduğunda, kötü bir anındaysa onun acılarını paylaşarak azaltmaya çalışan bir belediye başkanını arzu ediyorlar. Bunu da ancak hizmet anlayışıyla görebilirsiniz. İdeolojik yaklaşım olduğunda ilçeye ve oradaki yaşayan insanların hayatına dair bence yanlış bir karar vermek olur. Total bir hataya götürür. O nedenle yerel yönetimlerde ideolojilerden sıyrılarak seçimde, tercihte bulunmak her zaman vatandaşın ve ülkenindeki yaşayan insanların faydasına olduğunu, o ilçede yaşayan insanların faydasına olduğunu düşünüyorum. Bu tercihleri ben Tuzla'da görüyorum. Tuzla'nın yaşam kalitesini artırmak, onun sosyal kültürel faaliyetlerini, sportif faaliyetlerini, bilim ve teknoloji yatırımı, okullarına ve çevreye, çevre duyarlılığına her şeye yatırım yapan dezavantajlı kesimler, engellisi, yetimi, yaşlısı, dolu, kimsesiyle ilgilenen bir belediyeyi ortaya koyduğumuzda ilçenin faydasına oluyor. Vatandaş bunu görünce de görüş, fikri, düşünce hiçbir zaman fark etmeksizin onlara bakmaksızın çok rahatlıkla tercihinde kullanabiliyor. O zorlukları bu defa siz kendinize anlattığınız zaman daha da kolaylaşabiliyor. Dolayısıyla aslında ön yargıları silmek, bazen düşünen kişinin ön yargısını kendisi değiştirmesi gerekir ama bazen de çok samimi olarak korkanları hissettim ben. AK Parti bir belediyeden acaba bunlar olur mu? Bunlar yapabilir mi? Seçersek bunlar olur mu? Farklı bir kafasının arkasında farklı bir ajandası mı var diye samimi korkanları gördüm. Onlara da biz derdimizi anlatarak korkmanıza gerek yok. Biz aynı düşünüyoruz. Aynı yerde yaşıyoruz. Bu ülke hepimizin. Bu gemi battı mı hepimiz batarız. Dolayısıyla birlikte bu ilçeyi, birlikte bu ili, birlikte bu ülkeyi iyi bir noktaya götürmeyi düşünüyoruz diye dediğim gibi bazen kendileri ön yargılarını yenebilmeli ama bazen de o ön yargıları yenebilmeleri için biz de eylemlerle, söylemlerle ve ama asıl önemli olan eylemlerle biz de bu ön yargılarını kaldırmak için çalışmalıyız. Adım atmalıyız.
Bu zor bir soru olabilir. Şimdi son 10 yıla baktığımız zaman ben şunu gözlemliyorum. Aslında AK Parti seçmeni muhalefet partilerinin seçmeninden daha zor bir seçmen. Çünkü tepki veriyor. kızıyor, küsüyor, oy vermeyebiliyor. Ama muhalefet partisi daha ideolojik bakıyor. Ya örnek veriyorum, Kadıköy Belediye Başkanı'nın kim olduğunu çok bir önemi yok. Ya da hangi vaatleri vereceğinin de bir önemi yok. Sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisi orada her şekilde seçimi alabiliyor. Ama mesela bir Tuzlu için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Siz bu dengeyi nasıl yorumlarsınız?
Seçmen karakterize ve işte onun seçmenin kitlelerine baktığımızda, seçmenin eğilimlerine veya işte özelliklerine baktığımızda bu söylediğinize katılabilirim. AK Parti seçmeni daha sorgulayan, daha zorlayan, hizmet isteyen, yeri gelecek diyor ki ben bir araştırma sonucunda ulusal basında çıksın ama face to face, yüz yüze benimle de olsun, iyi günümde kötü günümde yanımda olsun istiyor. Çok sorgulayan bir AK Parti seçmeni var. Bu bizi de aslında iyi olduğunu da düşünüyorum. Bu sonuçta hizmet etmek için size bir motivasyon, bir aslında stimüle ediyor. Sizi dürtüyor bunun, çalış diyor yani. Bu zor olmasının evet avantajları var. Karşı tarafta ise bazen bunu görüyorum. Bazı ilçelerde özellikle kimin olduğu, nereden geldiği, o ilçeyle alakası olmadığını, önemsiz olduğunu görüyorum. Bazen o belediye başkanlarına da gıpta da ediyorum yani. Nasıl olsa oy alıyor yani. Hiçbir problemi de yok. Biz tabii ki öncelikle bize oy verenler ama aslında ilçenin tamamının memnuniyetiyle uğraşıyoruz. Ve uğraşmalıyız da zaten. Sadece oy verenlere değil, vermeyenlerin de memnuniyetiyle uğraşıyoruz. Uğraşmalıyız da. Fakat bu ayrımda şunu görüyorum. İşte biraz önce ifade ettiğim yine ideolojik yaklaşımdan bu. Yani çok ideolojik yaklaşımla olduğu zaman bazı yerlerdeki popülasyon kim olursa olsun ya dediğim gibi işte sosyal, ekonomik, politik, bazen dünyevi işte yaşam tarzı üzerinden, bazen ideolojiler üzerinden kararlar vermeye neden oluyor ve o zaman kişiye bakmıyor. Parti veya partilere bakıyor. Bir şekilde değerlendirebiliyor. Bu bence o ilçe ve o ilçe halkı için kötü bir şey. Evet. Ama sorgulayan, eden, niye çalışmadın, niye yapmadın diyen halkın ilçe açısından kıymetli olduğunu, bizim için zor ama ilçe açısından çok kıymetli olduğunu, vatandaşın hizmet alması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü belediye başkanının çalışmasını, rahat durmamasını, Sayın Cumhurbaşkanımız 7 gün 24 saat 365 gün esasıyla çalışacaksınız diyor. Bunu alt taraftan da zorlayan vatandaş olduğunda hizmetkar olmak için sizi sürekli hizmete sürükleyen bir kitlenin olması her zaman o ilçenin lehinedir. O hizmet almak isteyen vatandaşın lehinedir. Bu açıdan bakıldığında evet aynı şekilde söyleyeceğim. Belki belli yerlerde sorgulanmıyor. Bizim seçmen kitlemiz bu konuda daha sorgulayıcı ve daha hesap sorucu. Yeri geldiğinde ben vermeyeceğim sana oy diyebiliyor. Bunu başka yerlerde görmemek o vatandaş açısından kötü olduğunu düşünüyorum.
Rekabet açısından da bence çok kötü bir şey yani.
Tabii rekabet de olmuyor o zaman. Yani çünkü ben hizmet etmek istiyorum. Ben daha çok hizmet edeceğim. Ben daha çok hizmet edeceğim değil. Çünkü kimin aday olursa olsun seçimi kazanacak bir ilçede vizyonuna, misyonuna, geleceğine veya işte gelecek tasavvuruna, o ilçe için hayallerinin hiçbir önemi kalmıyor. Kim olursa aday oluyor zaten ve kim olursa aday olunca kazanıyorsa o zaman sadece güçlü ilişkilerle beraber aday olabildiğiniz bir yerde seçiliyorsanız o zaman çok büyük hayallere, ideallere, fikirlere, düşüncelere ihtiyaç da kalmıyor zaten. Nasıl olsa aday olunca kazanılıyor. Ama rekabetin olduğu yerde söylediğiniz gibi kişinin bilgisi, birikimi, kabiliyeti, gelecek vizyonu, o ilçe için hayalleri nedir? Bunlar vatandaş açısından da önemli. O zaman seçici büyükler veya yetkili organlar da bu ilçe için hayali var, bu ilçe için düşünceleri var, bu vatandaşlar için hizmet etme aşkı var diyerek seçebilmelerini sağlıyor. Aksi takdirde kimi koyarsan kazanıyorsun.
Şimdi ben tabii sizi uzun bir süredir tanıyorum. Bizim birçok içerik üretici arkadaşımız da sizi tanıyor. Çünkü sizin işte bir teknolojik cihazlar müzeniz var. Müze midir o tam olarak onun ifadesi?
Koleksiyon.
Koleksiyon.
Koleksiyon.
Mesela şu telefon var mıdır diyorum, o telefon da çıkıyor işte. Ne bileyim yani Ericsson A1018. Herhalde bizim kuşakta kullanmayan çok az insan vardır. Sen kullandın mı Mustafa? Motorola'nın vardı böyle bir kaydıraklı telefonu. Evet. Nokia'nın telefonları vardı falan. Bu merak nereden geliyor? Önce onu soracağım.
Ortaokul yıllarından itibaren Bilim Teknik Ansiklopedisini baştan sona okudum. 14 cilt fasikül fasikül biriktirirken. O arada bir fasikülün arkasında Sinclair 48 kilobaytlık bilgisayarla tanıştım. Nişantaşı'nda, Kartal'da ilk orta liseyi orada okudum. Nişantaşı'nda gittim, aldık babamla beraber. Orada bir kursa gitmeye başladım. Bilgisayar ve ondan sonra bir fizik mühendisi arkadaşımızın yanında dijital elektronikle ilgilenmeye başladım. Cihazlar alıyorum, cihazlarla uğraşıyorum. Programcılık yapıyorum. Dijital elektronik dersler alıyorum. Bir merak başladı ve her aldığım cihazla ayrı bir duygusal bağ oluşuyor bende. Bir defa çıkartmamaya, biriktirmeye başladım. Tutuyorum, bazen alıp onu seviyorum böyle zaman zaman. Bu alışkanlık oluşturdu bende ve hala yeni bir cihaz çıkınca, eğer ki bir devrimsel nitelikte bir özelliği varsa ya işlemcisinde ya ekranında ya da işte mesela ilk GPS'lik olan, ilk dokunmatik bir telefon veya ilk defa işte kullanılan dış görünüş açısından farklı telefonlar çıktığında onları ayrıca tuttum, ettim ve sonradan bir serüven oluştu. Aynı şekilde benim elektronikteki diğer cihazlar, yani mesela bir hesap makinesi, databank, PDA'lar vardı smartphone'lardan önce. Bir el bilgisayarlarıyla telefonları kızılötesi bağlıyorduk. Önceki o PDA'lardan çok kullanıyordum, databanklar kullanıyordum. Elimde birike bir anda baktım iyi bir ciddi bir koleksiyonum olmuş. Ayrılamıyorum. Hala da ayrılamıyorum.
Hedef ne?
Yani bilmiyorum ki yani nereye kadar giderse. Yani bir espri vardır yani dijital bir cihazda bekleyeyim de en iyisi çıksın alayım diye beklerseniz ölümüne kadar beklersin. Evet. Çünkü her an değişen bir teknoloji. Bazen 1-2 ayda bile değişebilen ürünler var. Dolayısıyla ben onları aldıkça birikiyor. Mutlaka bulunduruyorum bir tane.
Siz teknolojiyle yakından ilgileniyorsunuz. Ben bunu birebir biliyorum. Sizi gerçekten şaşırtan cihazlar gördünüz mü yani? Ya da ya bak şu nereden nereye geldi, bunu ben de beklemiyordum dediğiniz buluşlar oluyor mu?
Evet, ben özellikle de 2000'li yılların başında karşılaştım. 90'lı yılların sonunda karşılaştım. Özellikle de ilk defa bilgisayarları kapandığında, tüm hafızası silindiği zamanlarda bir Casio'nun bir cihazı vardı mesela, hafızada tutabiliyordu. Ondan sonra işte dokunmatik ekranlara yavaş yavaş gitti. Mesela işte bir Nokia'nın bir communicator cihazının, klavyeli cihazının 90'lı yılların sonuna doğru işte ortalarında başlayıp ilk defa dokunmatik HTC'nin, ben özellikle HTC'nin ilk, ben ondaydım yani doğru söyleyeyim. Dokunmatik cihazları. İlk defa bir GPS modülünün eklenen de bizim özellikle de Diamond modeli ve diğerleri vardı HTC'nin. Onlarda çok şaşırdım. Ama en önemli şeylerden bir tanesi işte bu yani kompakt cihazlar yani. Smartphone işte Sony Ericsson P800 ile başlayan, P910 ile başlayan, onun bir ufak minik bir klavyesiyle gelen cihazlarda ve yine beni çok şaşırtan bir bilgisayar yine HTC'lindir. Hem mobil işletim sistemi hem de normal bilgisayar olan ama aynı zamanda mobil işletim sistemi olan bendeki bazı cihazlar beni çok şaşırtmıştır. Ama ilk uydu telefonumu hiç unutmam. Uydu modülünün olduğu ilk dokunmatik ekranlı telefonumu hiç unutmam ya.
5 yıl sonra bizi teknolojide ne bekliyor?
Bunu kimse kestiremez. Çok net ifade edeyim. Çok bilimsel gelişmeler o kadar hızlı ilerliyor ki bir ara Moore kanunu diye bir şey vardı işte. Her 18 ayda bir inç kareye düşen transistör sayısı 2 katına katlar diye durdu deniyordu. Artık küçüldü. İşte geçenlerde bir haber okudum. Çinliler yeni bir cam işte bir malzeme üzerinde daha da küçük miktarlarda yaptın. Moore kanunu tekrar işleyecek demeye başladılar. Bunu kimse tahmin edemiyor. İşte kuantum bilgisayarlar gelişiyor. Yeni yazılım teknolojileri, yapay zeka zaten apayrı bir dünya açtı. Dolayısıyla
yapay zeka kullanıyor musunuz?
Yapay zeka kullanıyorum. Dördünü de indirdim. Özellikle de ilk günden beri çok değişime yarıyor. Ama öyle bir nokta geldi ki yani 94 yılında ilk internetle tanışıldığı veya işte 90'lı yılların başında internet olduğunda bugünleri kimse kestiremez. 2000'li yılların başında işte 5 yıl sonra, 6 yıl sonra ne olacak falan diye kimse tahmin edemedi. Bu noktaya gelebileceğini 90'lı yıllarda kimsenin fark edemediği bir internet vardı. Bugünkü dijital dünyanın önümüzdeki ne olacak diye tahmin etmeye başlandığında çok zor tahmin etmek. Süreçler, zamanlar değişebilir ama beklemediğimiz birçok gelişmeyi hep beraber görebiliriz. Dolayısıyla ben çok daha fazla şey bekliyorum ama da değil yani çok yakın bir zamanda insan beyninin kopyalanacak işte efendim yedeklenecek o da işte kendi avatarlarıyla Amerika'da bir avatarı, Çin'de bir avatarı bağlanıp orada gezecek falan. Bunlar için de çok yakın gelecekte mümkün olmadığını görebiliyorum.
Bir gün mümkün olur mu?
Bir gün mümkün olur mu? Bunun için beyni keşfetmek lazım. Onun için de kuantum bilgisayarlarla şu anda eğer ki molekül simülasyonu yapılır, beyin simülasyonu yapılır yani daha sonra amino asitler ve proteinler beynin nasıl çalıştığı anlaşılmadan kopyalayamazsınız. Bir şeyi kopyalayacaksanız tam çözmeniz lazım ki kopyalayasınız. Dolayısıyla şu yakın gelecekte mümkün olmadığını görüyorum. Beyni ne kadar tanıyacağız? Ondan sonra onu nasıl kopyalayacağız ve bir yerde nasıl avatarımıza gezeceğiz? Onun için ben bu dünyanın içerisinde bundan birisi olarak uzak, biraz daha uzak bir gelecekte bekliyorum.
Son iki sorum var. İkisi de çok önemli başkanım. Birincisi temel bilimler. Sizin temel bilimlerle ilgili önemli çalışmalarınız var. Hatta bir temel bilimler üniversitesi üzerinde çalıştığınızı biliyorum uzun süredir. Temel bilimler Türkiye için niye önemli? Ya siz bu işe niye bu kadar kafa yoruyorsunuz? Hiç bu konuya eğilmemiş, hiç bu konuyu bilmeyen bir insan şu anda bizi izlese mesela, biz temel bilimler diye bir konudan bahsediyoruz. Temel bilimler bizim hayatımıza ne katar? Türkiye'nin gelişimine, daha güçlü bir devlet olmasına ne katar?
Temel bilim nedir? Temel bilim olmadan gezegenleri keşfedemeyiz, uzaya gidemeyiz. Temel bilim olmadan bir içten yanmalı motor yapamayız, bir uçak motoru yapamayız. Temel bilim olmadan atomu parçalayamayız. Temel bilim olmadan bilgisayar üretemeyiz. Temel bilim olmadan yapay zekaya kadar bütün gelişmelerle dijital dünya olmazdı. Şu anda üzerine gelişecekse temel bilim olmadan tıpta kullanılan hiçbir cihaz olmazdı. Temel bilim olmadan dünyadaki yaş ortalamamız 70 olmazdı şu andaki süreçte. Dolayısıyla temel bilim olmadan bugünkü modern dünyanın varlığı mümkün olmaz.
Ya şunu mu diyoruz aslında? Temel bilimler gelişimin arkasındaki en büyük güç.
Temel bilimleri şöylece söyleyebilirim. Geçmişte nasıl ki demire, tunça hakim olanlar o çağa hakim olmuşlar. Bugün temel bilimlere hakim olanlar bütün modern teknolojideki tüm malzeme bilimine hakim olur ve dolayısıyla dünyada etkin bir güç olur. Temel bilim olmadan bunlar mümkün değil.
Temel bilimleri en iyi kullanan ülkeler kimler?
Amerika, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere.
Yani bunlar temel bilimlere ağırlık veriyor.
Japonya, evet. Temel bilim olmadan üzerine mühendislik ve tıp gelişemez. Mümkün değildir, olmaz yani. Temel bilimsel bilgiye dayalı gelişen alanlardır mühendislik ve tıp alanı.
Yani diyorsunuz ki biz bir uçak motoru yapacaksak bir temel bilimler üniversitemiz olmasa bunu yapamayız.
Temel bilimler üniversitemiz olmasa değil mi? Temel bilimsel bilgiye sahip olmadan yapmamız mümkün değildir. Veya en azından onda kullanılacak olan malzemelerin ve kullanılacak olan yöntemlerin temel bilimsel dayanağını oluşturmadan mühendislikle işbirliğiyle beraber bunu ancak gerçekleşebilir. Mümkün değildir. Başka türlü oluşması mümkün değildir. Dünyada da bu böyledir. Temel bilimlerdeki işte fizikçiler, kimyacılar, biyologlar matematiksel yöntem ve diliyle beraber mühendislerle işbirliğiyle ürünler ortaya koyarlar.
Mesela Amerika temel bilimlere kaç yılından bu yana eğiliyor?
Amerika temel bilimlere en eski üniversiteleri Amerika'nın 1700'lü yıllara dayanıyor. Hmm. Almanya dahil olmak üzere İngiltere ve Fransa dikisi Sorbonne olsun işte Cambridge, Oxford 1300-1400'lere 1200'lere kadar dayanıyor. Ama gerçekten bilimsel, bugünkü bilimsel bilgiye sahip olan üniversiteler 1600'lerden sonra gelişiyor. Ama Amerika 1700'lerden sonra Avrupa'yı şimdi geçen düzeyde üniversitelere sahip.
Peki Türkiye, mesela bizim temel bilimlere eğilişimiz, sizin şöyle bir geri doğru projeksiyonuna baktığımızda hikayemizle.
Şunu söyleyeceğim, 1955'e kadar İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi var. Onların da daha önceki Enderun ve ondan sonraki yapan Darülfünun'la değişimleriyle beraber Cumhuriyet döneminde bir ufak değişiklikler ortaya çıkıyor ama 52'de tam bir mezun verebiliyorlar. Özellikle de Almanya'dan kaçan bilim insanlarının gelmesiyle. Ama 55'te ilk ODTÜ, KTÜ, Anadolu Üniversitesi, 9 Eylül ve Gazi Üniversitesi'nin kurulması. Dolayısıyla 60'ta ilk defa ODTÜ fizik kuruyor ve biz temel bilimleri aslında 60'tan sonra başlıyoruz. Ama çok üzgünüm, temel bilimlerin olduğu alanları fen fakültelerini, fen edebiyat fakültesi yapıp ondan sonra biraz işin farklı yönüne girmişiz. Yeni son 20 yılda mühendislikle beraber temel bilimlerdeki ihtiyaçların farkına son 20 yıldır çalışmaları daha farkına vararak hızlı bir şekilde sürdürüyoruz.
Bunlar işte. Hiç konuşulmayan konular ya. Mesela sizin bir temel bilimler üniversitesi girişiminiz var.
AK Parti'nin kuruluşundan itibaren görev yaptığım belediye başkanlığı dahil olmak üzere bölgemizin sanayi yoğunluklu bir bölge olduğu ve Türkiye'de bu sayılı bölgelerden bir tanesi. Ve sanayicinin buradaki milyon dolarlık yatırımlarıyla milyar dolarlık ihracatlar yaptığını gördük. Ve temel bilimlere çok ihtiyacı olduğunu, gerek Milgen projesindeki gemi inşaat sanayicinin, gerekse bütün organize sanayilerdeki ihtiyaçlara baktığımızda temel bilimler olmazsa olmaz olduğunu ve mutlaka temel bilimlerde sanayici ile bilim insanlarını bir araya getirip böylesine bir atılımı yapmanın ülke ve millet menfaatinin olduğunu, vatanseverliğin bu olduğunu düşünerek yola çıktık ve bu temel bilimler spesifik tematik üniversite kurma çalışmalarımız had safhada hızlı bir şekilde ilerliyor.
Temel Bilimler Üniversitesi ilk mezunlarını ne zaman verir?
Nasip olursa eğer 2025-26 yılında öğrenci alıp ondan sonra inşallah 2030-31 itibariyle de ilk mezunlarını verir diye düşünüyoruz.
Bir engelleme var mı şu anda?
Yok, hayır, yok. Ama zor bir alan. Tabii bir masa, bir sandalye sandalye, bir öğrenci, bir hoca yetmiyor. Burada çok fazla laboratuvarların, çok fazla araştırma geliştirmek için laboratuvarların oluşması ve zeki çocukların bulunması, bilim insanı olabilecek 1/10 gibi toplumda, zeki çocuklar %1,5 ama bilim insanı olma kabiliyeti 1/10 oranında zeki kabiliyeti Türkiye Cumhuriyetlerden, gönül coğrafyamızdan, Afrika'dan, Asya'dan neyse ama kendi içimizden başta olmak üzere zeki kabiliyeti çocukları alıp bilim insanı yetişmesi konusunda %100 burslu, her şey dahil olmak üzere diyebileceğim %100 burslu bir üniversite kurmak kolay olmuyor. O yüzden biraz zaman alıyor ama inşallah olacak.
Sayın Erdoğan bu konudan haberdar mı şu anda?
Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudan haberdar. YÖK de görüşmelerimizi yaptık. İnşallah elimizden geldiğince hızlı bir süreçlerimizi tamamlayıp bu süreci tamamlayacağız.
Yani Türkiye bir temel bilimler üniversitesine kavuşuyor diyebilir miyiz?
Aslında tabii ki evet öyle. Temel bilimler spesifik bir üniversite. Temel bilimler olan üniversitelerimiz var. Ama bu üniversitenin ana yapısını, temelini temel bilimler oluşturacak. Lisans programında temel bilim, fizik, kimya, biyoloji, matematik, yüksek lisans, doktora da mühendislikler olacak. Ama birçok dalda ders veren, temel bilimleri de dahil olmak üzere üniversiteler var. Biz uygulamalı temel bilimleri tematik bir üniversiteyle bu üniversitede lisans programı sadece temel bilimler olacak şekilde planladık.
Şimdi programı kapatırken tabii bu soruyu sormazsam herhalde programın bir aya eksik kalır. Çünkü aynı zamanda tarihe not da düşüyoruz. Yıllar sonra bu programı belki tekrar izleyeceğiz, birlikte izleyeceğiz veya siz izleyeceksiniz. Vay be diyeceğimiz programlardan birisi olur diye umuyorum. Şimdi tabii 2024 Mart seçimleri yaklaşıyor. Bütün partilerde bir aday arayışı söz konusu. Herkes en iyi adayını, en kritik olan yerlere koymak ve oradaki yönetimleri devralmak, vatandaşa daha iyi hizmet etmek istiyor. Şüphesiz ki AK Parti de bu konuda çok mahir partilerden bir tanesi. Çünkü parti organları var, yönetimler var, MKYK var, MYK var ve Sayın Erdoğan belirli kararlar veriyor ve belirli isimler belirleniyor. Sizin isminiz de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde kamuoyunda konuşuluyor, haberler görüyoruz. Siz bu konuya dair ne söylemek istersiniz? İBB'ye aday mısınız? Düşünceniz nedir?
22 yıldır siyaset yapıyorum ve 22 yıl boyunca da 3 defa belediye başkanı seçildim. Bu dönemlerde önemli olan şöyle bir süreç vardır. Kurumsal bir parti etkili ve yetkili organlarla karar verir, liderin son sözüyle de hareket edilir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 22 yıldır Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızla yol yürümek benim için makamların en büyüğüydü ve en önemlisiydi. Dolayısıyla bundan sonraki Sayın Cumhurbaşkanımızın, partimizin yetkili organlarıyla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği karar doğrultusunda akıtılması gereken son damla teri akıtmak bizim görevimizdir ve nasip de yoksa dayak bile yenilmez diye düşünüyorum.
Arkadaşlar, benim gerçekten hani içerik üreticisi olan birisi olarak YouTube kanalından feyiz aldığım, izlediğim, takip ettiğim, hatta zaman zaman ya bu da böyleymiş dediğim çok değerli bir isimle röportaj yaptık bugün Sayın Şadi Yazıcı'yla. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Hayata dair bir sohbet oldu. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın.